Ayrım 22.
Hepsi bir tarafa, bu celebin eline düşenlerin eninde sonunda kasaba varacaklarını bilen koyunlar, kanlı gözlü herif her göründükte korkudan titreşirler, birbirlerine sokuluşurlar, karşı koymayı akıl edemezlerdi. Ne yapsınlar, bu dünyanın düzeni böyleydi. Ama koyunların arasında bu işe bir türlü aklı ermeyenler, günün birinde bıçak altına yatma korkusuyla yaşamaktansa, bu işi bir kökünden halletmek isteyenler türemişti. Günden güne de bunların sayısı çoğalıyordu. Mesela bütün sürü kendi halinde otlar görünürken aralarından gözü kızmış bir koç fırlıyor, çobana kaba etine bir boynuz yapıştırıyordu. Çoban onun peşini kovalayıp köpeklerin yardımıyla yakalasa, bir ağaca sımsıkı bağlayıp ilk gelen celebeyle bu hayvana teslim etse bile bu hal öbürlerini yıldırmaya yetmiyor. Sonu kasaba gitmek olduktan sonra bugün de bir, yarın da bir deyip boynuz savuran koyunların sayısı günden güne artıyordu. Koyun deyip geçmeyelim. Onların içinde de ne koçlar ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı bütün koyunlar çobanla küpekle yaşamadılar ya. Onlar da bir zamanlar kasaptan, celepten, çobandan, küpekten habersiz yiyeceklerini kendileri arayıp bulurlar, düşmanlarını kendi sert boynuzlarıyla yıldırıp kaçırırlardı. Ama onların yağlı etlerine göz dikenler, sütünden yağ ile peynir, derisinden kürk ile çarık yapanlar, her şeyden önce koyunları, çobansız kalırlarsa kurdun kuşun şikarı olacaklarına, kendi başlarına açlıktan öleceklerine inandırdılar. Bu böyle sürüp gittikçe koyunlar da kendilerine inanamaz, kuvvetlerine güvenemez oldular. Sandılar ki çobanın onları canavardan koruması, önlerine bir tutam ot atması, yumuşak etleri için değil, kara gözleri içindir. Ama dediğimiz gibi yavaş yavaş koyunların aklı başına gelmeye başladı. Çobanlar da günden güne kötüleşmişlerdi. Hele bu sonuncusu iyice dalgacıydı. Keyfinden, rahatından başka bir şey düşünmez, sürüye canavarlar saldırınca eski çobanlar gibi sopasını kapıp köpekleri peşine katarak onlara karşı koyacağı yerde birkaç koyun kuzu atıp başından savmaya bakardı. Günün birinde bitişik ormandaki yabani hayvanlar, canavarlar birbirine girdiler. Çünkü o sene kış sert olmuş, kurtlar, ayılar yiyecek bulamayınca azmışlardı. Onların ulumaları, kükremeleri sürünün bulunduğu çayıra kadar gelince koyunlarla beraber çoban da tir tir titriyordu. Bu aralık ormandaki kavgadan yaralanıp kaçan yahut açlıktan pek zebun düştükleri için kavgaya katılamayan birkaç sıska kurt ormanın kenarına sığınmışlardı. Korkudan şaşırmış koyunları görünce işte dişimize göre düşman diyerek ileri atıldılar. Ama canavarların kıpkırmızı açılan ağızlarıyla iri dişlerini görünce koyunlar işin şakaya gelmeyeceğini anladılar. Köpekler de koyunlar elden gidince kendilerinin aç kalacaklarını düşünüp gayrete geldiler. Hep beraber bu sıska kurtlara saldırdılar. Koçlar başlarını öne eğip iri boynuzlarıyla canavarların üstüne yürürlerken köpekler de bir hayli havlayıp gürültü ettiler. Zaten dermansızlıktan dört ayakları üzerinde zor duran aç kurtların birkaçı gerisin geriye ormana kaçtı. Öbürleri cansız yere serildi. Bu sırada saklandığı yerden çıkan çoban sopasını savura savura tekrar sürünün başına geçmek isteyince koyunlar akıllarını başlarına topladılar. Kasabı celibi hatırladılar. Köpekler de onun sopasından kurtulmanın ve koyunlarla baş başa kalmanın sırası geldiğine hükmettiler. Hep birlikte çobanın üstüne yürüdüler. Ödlek çoban kaçıp canını zor kurtardı. Bir daha da ortada görünmedi. Bu kavgadan en karlı çıkan köpekler olmuştu. Hem çayırdaki kurt leşlerini hem de onlarla dövüşürken ölen 5-10 koyunu yiyip iyice doymuşlardı. Kuyruklarını keyifli keyifli sallayıp uzun kırmızı dilleriyle yalanarak ortalıkta dolaşmaya, gördünüz ya sizi kurtlardan da çobandan da kurtardık diye koyunlara cakas atmaya başladılar. Aradan zaman geçtikçe daha da burunları büyüdü. Meğer köpekleri köpekleten çoban korkusuymuş. Çobansız kalınca ondan beter oldular. Havladıkça kendi seslerine hayran oluyorlar, koyunları gayrete getiren, kurtları korkutup kaçıran bu sestir diye ulumalarını yükselttikçe yükseltiyorlardı. Üstelik içlerine bir de büyüklük kurdu düşmüştü. Yaralı, sakat birkaç canavarı havlayıp kaçırdıklarını sandıkları için kendilerinin öyle rastgele köpeklerden olmadıklarına inanıyorlar. Köpek de demek, bizim aslımız kurt değil mi diye övünüyorlardı. Yavaş yavaş bu kuruntu hepsinin zihnini sardı. Koyunlara tepeden bakmaya başladılar. Onların bir kere tadını aldıkları, etlerini unutamadıkları için kenarda köşede yakaladıkları kuzuları parçalayıp yemeye, hatta biraz sürüden ayrılan iri koyunlara bile saldırmaya kalktılar. Bizim gibi soyu ormanlara hükmetmiş kahramanların miskin miskin koyun bekçiliği etmesi ne demek diye aralarda hayıflanıyorlar, tekrar vahşi ormanlardaki saltanatlı günlere dönmek istiyorlardı. Kendi gözlerinde büyüdükçe koyunları daha da küçük görmeye başlamışlardı. Onlar sadece etleri yenecek, sütleri sağlayacak mahluklardı. "Biz havlayıp gayrete getirmesek bu sersemler boynuzlarını bile kullanamazlardı," diyorlardı. "Yanı başımızdaki kocaman ormanda bizim soyumuzdan kurtlar, hatta şu kırtıpıl çakallar hüküm yürütür. Ortalığı kasıp kavururken bizim bu çayırda kuzu gibi yaşamamız ayıp, çok ayıp." Köpeklerden kurtulmak, çobandan kurtulmak kadar kolay değildi. Bunların hem sayısı çok hem dişleri keskindi. Üstelik bir nizaa çıksa fırsat bilip 3-5 koyunu paralayıveriyorlardı. Bunun için koyunlar işin sonu neye varacak diye telaş içinde bekleşiyorlar. Çobanı kovdukları gibi bu köpekleri def etmeyi bir türlü gözlerine kestiremiyorlardı. Ama köpekler en sonunda hem kendilerinin hem de koyunların başını ağrı yaktılar. Bir gün daha fazla sabredemeyip ormanı zapt etmeye karar verdiler. Bu işi kendi başlarına yapamayacaklarını bildikleri için koyunları da önlerine kattılar. "Siz boynuzlarınızla yol açar, karşınıza çıkanları tepelersiniz. Biz de etrafınızda bağırışır, size cesaret verir, düşmanları yıldırırız," dediler. Bu seferin sonu hayra varmayacağını ile sürerek katılmak istemeyenleri alçak, korkak, miskin, hain, "Sen bizim gibi damarlarında asil kurt kara taşıyan köpeklerle bir arada yaşamaya layık değilsin," diye parçaladılar ve iştahla yediler. Ama daha ormanın kenarındaki çalılıklarda dört taraftan üzerlerine saldıran kurtlar, ayılar, parslar, hatta sırtlanlar ve çakallar sürüyü kısa zamanda perişan ettiler. Köpeklerin havlaması ağaçların tepelerine varmadan boğuldu. Koyunların sıcak kanı yerdeki kuru yaprakların arasında çabucak kayboldu. Hasta yahut ihtiyar oldukları için bu sefere katılamayan 4-5 koyunla bir hayli köpek kuzu çayırın kenarındaki mağarada birbirlerine sokulmuşlar. Ormandan gelen acı sesleri, yürek paralayan melemeleri, ümitsiz havlamaları dinliyorlar, korkudan titreşiyorlardı. Sesler kesilince birbirlerinin yüzüne baktılar. Ormanı zapt etmeye giden köpeklerle onların zorla sürükledikleri koyunların başına geleni anladılar. Aralarındaki iki ihtiyar koç ağır ağır mağaranın kapısına doğru yürüdüler. Kendilerini beklemek üzere orada kalmış olan iki sakat köpeğe yaklaştıkları, henüz kuvvetini büsbütün kaybetmemiş olan boynuzlarını, şimdi karşılarında şaşkın şaşkın uluyan itlerin karınlarına geçirdikleri gibi ta ilerideki dereye kadar fırlattılar. Sonra mağaradaki kuzulara dönüp şöyle dediler: "Bu dünyada çobansız da köpeksiz de yaşanabilirmiş. Ama bunu anlamak için her defasında bu kadar kanlı kurbanlar verecek olursak pek çabuk neslimiz kurur. Bari siz gözünüzü açın da ileride başınıza yeniden itler, hele kendilerini kurt sanan palavracı itler musallat olursa sürüyü canavarlara paralatmadan onları def etmeye bakın." 1946. Sırça Köşk. Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlere birinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeği de gözlerine kestiremezlermiş. Çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün uzun bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepede oturup aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar, acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız diye acı acı düşünürlerken işlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş. Hemen yerinden fırlayıp, "Gelin benimle beraber bu şehirde sırça köşk yapalım, ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde rahat yaşarız," demiş. Ötekiler, "Bu sırça köşk de nedir?" diye sormuşlar. Bir iki, "Durmayın, vakit kaybetmeyelim, yolda anlatırım," diye onları peşine takmış. Bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar. Elebaşı yolda 3-5 sözlü arkadaşlarına şehre varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş. İndikleri şehir o memleketin baş şehriymiş. Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes elinden gelen işi yapar, kendi başına buyruk beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır, kazanan kazanamayana destek olur, malını lüzumuna göre başkasıyla değişir, kavgasız, dövüşsüz, efendisiz, uşaksız ömrünün sonunu bulurmuş. Gündelik işlerini görmek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar, hemşirelerine hizmet etmekten başka şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kümürler küme küme durur, alıcıyla verici aracısız iş görürmüş. Ahbaplar önceden aralarında söz birliği ettikleri üzere sokaklarda aylak aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp yanlarından geçenlere duyuracak şekilde "Allah Allah, amma da acayip memleket ha," diye söylenirlermiş. Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar. Ondan çıkıp başkasına dalmışlar. Ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış. Bu yabancılar memleketin nesini acayip buldular acaba diye aralarında soruşturmaya başlamışlar. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Niye şaşırıyorsunuz Allah aşkına? Ahbapların elebaşısı. Yahu sizin memleketin sırça köşkü nerede diye öğrenmek istemiş. Ne sırça köşkü? Nasıl, sizin sırça köşkünüz yok mu? O da neymiş? Elebaşı yanındaki dostlarına dönüp, aman yarabbi, daha sırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz, hemen yolumuza gidelim demiş. Şehir halkını daha çok merak sarmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. 5-10 adım sonra önleyip tekrar sormuşlar. Canım neymiş bu sırça köşk? Anlatın bakalım, pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız. Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu? Hadi dostlar gidelim. Halk aralarında ayaküstü bir danışmışlar, sonra yabancıların yanına sokulup, bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun? Madem ki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim demişler. Yabancıların elebaşısı, olmaz, olmaz. Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil. Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın biz de sırça köşkü olan şehre gidelim demiş. Ama halk bırakmamış. Ne lazımsa verelim. Kimselerin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz diye direnmiş. Oturup hesabını yapmışlar. Hemen işe başlamışlar. 3 ahbap sırça köşkü mimarlığını üstüne almış. Halk aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış, şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek, içecek getirir, giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş, bir kat tamam olunca 3 ahbap içine yerleşmişler, halka demişler ki, İşte sırça köşk oldu demektir. Daha tamam değil. Memleketimizin şanına layık büyüklükte değil ama o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım, büyütmek lazım. Adam ayırın. Yiyeceği içeceği artırın. Aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın. Biz her işinize bakarız. Halk artık bir sırça köşkümüz var diye sevinmiş. Kendi yediğinden, giydiğinden kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizmetine ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sırça köşkten emir çıkmış. Bir kat daha çıkmamız lazım. Burası hem bize hem hizmetimize bakanlara dar geliyor. Arabalar yeniden kum taşımış, sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenlere, yapıda çalışanlara, davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirmiş. İkinci kat tamam olunca 3 ahbap oraya da halk arasından kendi işlerine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden su gölden yaşamanın tadını çıkarınca sıça köşkün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar. Hemşerilerini de inandırmak için gayretle kusur etmemişler. Bu yolda sıça köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş. İçi oldukça dolmuş. Sıça köşke girmenin kolayını bulan oradan çıkmak istemez, bunun tersine dışarıda kalanlar yolunu bulup içeride bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık, sırça köşk lazım anladık ama bu kadar çok odaya, bu kadar hazır yiyeceğe ne lüzum var diye şöyle bir görünecek olmuşlar. 3 ahbabın elebaşısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış. İşte demiş, şu odada ben otururum. Sırça köşkün başında ben varım. Bensiz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur muydu? Şu odalarsa baş yardımcılarımızın. Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk. Biz idare etmesek ne köşk kalır ne siz kalırsınız. Halk pekala demiş. Ama bir sürü aylakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür? O mu? Ne diyorsunuz? Sırça köşke giren malların hesabına o bakar. Bu malları toplayanların başıdır. O olmasa hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilemezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu? Şu odadaki... Sırça köşke zamanda mal göndermeyenleri, noksan mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kastedenleri arar bulur. Öyle sütü bozukları başıboş bırakmak olur mu? Peki ya şuradakileri? Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar. Bunu da anladık. Ya bu odadaki? Sırça köşkün odalarını süpürtür. Halkı ne sorduysa cevabını almış. Bütün odalarla bu odalarda aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağıymış. Artık bir sırça köşk olduktan sonra onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça halkta onları doyuracak takat kalmamış. O zaman sırça köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini, giyeceğini zorla almışlar. Ayak tiryenleri götürüp sırça köşkün bodrumuna kapamışlar. Halk başına kendi saldırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış. Çünkü sırça köşkün adamları gezdikleri dolaştıkları yerde onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri buna inandırır, inanmayanları ise bin bir zulüm, bin bir hileyle sustururlarmış. Sırça köşkün de gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için kendilerini besleyenlere, buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler. Yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar, memleketin halkına, bir köylünün inekleriyle köpeklerine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın gözü yıldığı için elindekini avucundakini vermiş. Artık bir gün verecek bir şey kalmamış. Çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyunu da vermeye çağrılmış. Getirmişler, teslim etmişler, söve saya dağılmaya başlamışlar. Onların böyle omurdandığını, artık verecek bir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşısı sırça köşkün balkonuna çıkmış, sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki: "Ey millet, birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara katlandınız ama dostun düşmanın hayran olduğu bir sırça köşkü elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında 3-5 çuval ekin, 4-5 davar nedir ki? Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz. Sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın, bugün getirip bıraktığınız koyunların bile hepsini yemedik, boğazımızdan kestik. Bir kısmını size geri vereceğiz. Bütün koyunların kirlileri halka dağıtılsın." Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkar, biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip, yüzülüp kebap edilmeye başlanan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar. Kirliyi alanlar dağılmak üzereyken, içlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağırmış: "İyi ama bu başın beynini almışlar." Elebaşı balkondan seslenmiş: "Öyle, fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pişirmesini bilmez, ziyan edersiniz." Başka biri: "Peki ya bu başların dili de yok?" diye haykırmış. Elebaşı aşağı doğru eğilmiş: "Canım, dilin size lüzumu yok, yemesini beceremezsiniz." Bir üçüncüsü: "Yahu bu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar." Elebaşı ona da cevap vermiş: "Siz o gözünde nasıl kullanılacağını bilemezsiniz, vazgeçin ondan da." Bunun üzerine halk beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken aralarında canından bizmiş biri: "Böyle başında bana lüzumu yok," diyerek boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş. İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş. Hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada şangır diye koskocaman bir gedik açmış. Halk her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce elindeki kelleleri birbiri arkasına ona fırlatmaya başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş, yıkılmış, içindekilerin çoğu cam kırıklarının altında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki 5-10 kişi zor kurtulmuş. Halk sırça köşkün enkazını çabuk temizlemiş. Dünyada onsuz da yaşanabileceğini anlayarak eski hayatına dönmüş. İşini yine arasından seçtiği adamlara gördürmüş. Ama sırça köşkün kötü hatırasını uzun zaman zihninden çıkaramamış. İhtiyarlar çocuklarına ondan bahsederlerken şu nasihatı vermeyi unutmazlarmış: "Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter." 1945. Kitabın sonu.